Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
İyi yayınlar efendim.
Sağ olun. Sevgili hocam, bugün Ramazan-ı Şerifi, orucu, bu mübarek ayı konuşalım istiyoruz Allah nasip ederse.
İnşallah efendim.
Müminlerin adeta bir büyük hedefiydi bu. Yani Recep'ten başladık dua etmeye, Recep'i, Şaban'ı mübarek kılmasını ve bizi Ramazan'a ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettik. Şu an ben Deniz ve siz dahil bu videoyu izleyen ya da sesimize kulak veren herkes aslında bu büyük nimete ermiş durumda, değil mi hocam?
Elhamdülillah, inşallah.
Yani yaşıyorsak ve bu sese kulak veriyorsak aslında hayatımızdaki en büyük fırsatın içindeyiz demektir.
Aynen.
Çünkü bir dahaki Ramazan'a çıkacağımız meçhul. Kesinlikle. Kimseye bir garanti verilmedi. Yarına dahi çıkacağımız bilinmiyor hocam.
Aynen.
Ama şu an Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. Bu bağlamda hocam sizin duygularınızı, hislerinizi, fikirlerinizi paylaşmanızı arzu ederiz.
Efendim, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve bütün kardeşlerimizin, bizi dinleyen, bize kulak veren dostlarımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek söze başlayalım. Tabii Ramazan ayı hakikaten 11 ayın sultanı diye bizim edebiyatımıza geçmiş. Halk söylemimizde de öyle. Çok önemli bir yeri var. Çünkü Ramazan'la ilgili pek çok Kur'an'daki ayetlerde, uygulamalarda, Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde ve bizim gündelik hayatımızda bu manada uyarılar var, bu manada mesajlar var ve onun diğer 11 aydan farkını ifade eden özellikler ve güzellikler var. O yüzden Ramazan'ı hepimiz bir şekilde Ramazan bayramla birlikte yolcu ettikten sonra yine bir özlemin içine giriyoruz. Çünkü Ramazan'ın en büyük özelliği her sene bizi yeniden inşa etmek üzere geliyor. Yeniden düzeltmek üzere geliyor. Çünkü insanız, ayağımız, efendim gözümüz, kulağımız kayabiliyor. Bir takım yanlışlara bulaşabiliyoruz. Eksiklerimiz oluyor. Yani bozulan ayarlarımız, bozulan regülelerimiz oluyor. Dolayısıyla Ramazan bizim bu bozulan ayarlarımızı, regülelerimizi düzeltmek, bizi tekrar tabiri caizse fabrika ayarlarına, fıtrat ayarlarına, Cenab-ı Hakk'ın bizi yarattığı ve olmamızı istediği ayarlara döndürmek üzere geliyor. Bu da hakikaten büyük bir ikram-ı ilahi baktığınız zaman. Yani böyle bir her yıl gelen ayımız olmasa, bir Ramazan gibi ay olmasa bizim savruluşumuzun nerelere doğru evrileceğini düşünmek bile istemez insanoğlu. Ama iyi ki Ramazan var. Ramazan bize 11. ayın sonunda geldiğinde biz nerede kalmıştık? Neleri yanlış yapmıştık? Hadi bakalım şimdi bunları yeniden müzakere edelim, yeniden gündemimize koyalım, yeniden eksiklerimizi tasih ve tamir edelim derdine düşme imkanına kavuşuyoruz. Bu müthiş bir durum aslında. Yani hani yıllık muhasebeler var, aylık haftalık muhasebeler var ama bu çok köklü bir muhasebe. Bir de varoluş muhasebesi aynı zamanda. Yani insanın ontolojik olarak niye bu alemde var olduğunu da düşünme imkanı veren ve fıtratla beraber bunu sorgulamamıza imkan sağlayan bir özelliği var. O bakımdan Ramazan'ı müminler olarak önemsiyoruz. Önemsememiz gerekiyor. Allah da zaten böyle şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diye vurgulu bir şekilde Bakara suresinde bu aya
dikkatimizi çekiyor.
Ve tabii bu ayın öneminin sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığına da dikkat çekiyor. Çünkü unzile fîhil Kur'an diyor. Hüden linnâsi beyinâti minel hüdâ vel furkân buyuruyor devamında da. Yani insanlara efendim hidayet rehberi olan bir iyi kötüden ayırma imkanları bahşeden ayetlerle dopdolu olan bir Kur'an'ın bu iklimde, bu mevsimde indirildiğini ve Kur'an ayı olduğunu Ramazan ifade ediyor. Yani Ramazan evet vaktiyle ilk defa Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Bu tamam ama indirildi ve orada kaldı değil. Yani o Kur'an'ın inişini ve indirilişini sürekli hale getirmek. Yani bizim gönül semamıza sürekli Kur'an'ın nüzulüne şahit olmak için aslında Kur'an'la hemhal olmamızı, Kur'an'a daha yakın olmamızı, yani okuyarak, anlamaya çalışarak, tefsirlerine müracaat ederek, mukabele mekanlarında bulunarak, yani Kur'an ayı olduğunu daha çok hissetmemizi bize öneriyor. İşaret ediyor bu ayet-i kerime. Ayrıca da peygamberimizin uygulamaları var. Bizim bildiğimiz.
Yani pratik hayatında.
Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif oruç farz kıldığı Ramazan-ı Şerif'ten itibaren, ikinci hicret yılından itibaren Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayı boyunca İbrahim aleyhisselam ile mukabele ettiğini biliyoruz. Nasıl? Yani Peygamber aleyhisselam Cibril ile o güne kadar indirilen sureleri ve ayetleri okuyor. Cebrail de ona karşılıklı mukabele ediyorlar. Yani biri okuyor, biri dinliyor. Yani böylece unutulan, atlanan olmasın ve böylece aynı zamanda da Ramazan berekatı Kur'an'la beraber hasıl olsun diye Efendimizin Cebrail'le gerçekleştirdiği bu mukabele geleneği asırlardan beri, 15 asırdan beri İslam dünyasında camilerde, mabetlerde, mescitlerde, evlerde, hanelerde, insanların masaların üzerinde elhamdülillah bugüne kadar okuna gelmeye devam ediyor. Ama tabii o mukabelenin bir özelliği var. Mukabele an cemaatin, yani bir okuyucu okuyor, diğerleri onu sürüyor, takip ediyor Musaf'ın üzerinden ve böylece bir hatim gerçekleşiyor. Yani o çok daha bereketli bir hadise. Çünkü o hem okunuyor, okuyanı dinliyorsunuz, hem siz gözle takip ediyorsunuz. Dolayısıyla azıcık da manaya aşina iseniz, yani mana ufukları da çok farklı şekilde açılıyor.
Büyük o yüzden, bir sofra yani hocam.
Muhteşem bir şey.
Mana o yüzden, sofrası.
Yani bizim ülkemizde asırlardan beri muhtelif namaz vakitleri öncesi ve sonrası.
Evet hocam.
Mukabeller okunur. Yani bir camide birkaç tane mukabele vardır. Yani,
öğlen ayrı,
tabii,
şimdi ayrı.
Tabii sabah namazından sonra, yani daha doğrusu sabah ezanından sonra namaz bekleyene kadar olur. Öğle namazından önce olur. İkindi namazından önce olur. Yani böyle en az 2-3 tane mukabele her camide okunur. Yani insanların
zaten
teravih zaten hatimle kılınan yerlerde yani. Böyle probleme ihtiyaç kalmıyor.
Kalmıyor
yani.
Evet.
Kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor. O daha ayrı bir bereket tabii yani. Böyle düşündüğünüz zamana kadar yani Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, dinleme, mukabele etme, manasına nüfuz etme bakımından çok güzel bir imkan bahşediyor. Hatta mesela hatim mukabelesine gidecek olan kardeşlerimiz bir de gitmeden önce onun mealine şöyle bir göz atıp da Hoca Efendi okurken ve yüzünden takip ederken mana ile birlikte okumaya ve anlamaya çalışırsa daha bir zenginlik olur. Keza aynı şekilde mesela hatimle teravih kılınan yerlere giden ve onu takip eden kardeşlerimiz de iftardan sonra bir 15-20 dakika ayırıp yani o gün okunacak olan cüzün, teravih namazındaki cüzün mealine bir atıf-ı nazar edecek olsa şüphesiz manayı daha yakından anlayarak daha güzel duygularla namazı kılmış olacak ve dikkati daha çok Kur'an'a teksif olacaktır. Çünkü hakikaten o hatimle teravihin ayrı bereketi var. Mesela Harem-i Şerif'te Umre'ye gittiğimiz, Umre müyesser olduğu zamanlarda onu orada hakikaten daha çok da hissediyoruz. Orada tabii okuyuş da çok daha böyle canlı ve güçlü. Önceden de bakma imkanı olduğu zaman daha bir derinlik kazanıyor insanın gönlünde Kur'an'ın manası. Onun için yani Ramazan'ın böyle bir Kur'an iklimi olan, Kur'an'la bütünleşen tarafı var. Ama zaten Kur'an ötesinde Ramazan bir de ibadet yoğun bir atmosfer sunuyor bize. Yani sadece Kur'an'la değil, onun ötesinde mesela namazlarımızı artırıyoruz. Yani namazı işte 5 vakit namazın dışında bir de teravih namazını ilave ediyoruz müekket sünnet olarak ve 40 rekatlık sünnet ve toplam vitir farz namazlarla birlikte bir 20 rekatlık şey ilave ettiğimiz zaman 150 zam yapmış oluyoruz gündelik namazımıza düşündüğünüz zaman. Keza Ramazan'da sadece oruç farz kılınmış. Yani orucun başka farz olduğu zaman da iklimler yok. Yani dolayısıyla
bu aya
5 temel esasından dinin birisi münhasıran Ramazan'a aittir. Namazda da 150 zam yapılmaktadır. Efendim zekat dediğimiz mali ibadet ise evet yani onun bir şeyi yok. vakti merhunu yok. Yani illa
yılın her zamanı
vereceksin. Şu zaman vereceksin diye bir kaydı yok. Yani Ramazan olsun diye, ama yani orada bir havli havelan şartı var. Ne demek o? Yani nisaba malik olduğunuz, zekat verecek iktidara, güce eriştiğiniz zamanın üzerinden 354 günlük bir kameri takvim geçmiş olması lazım. Bir yıl geçmiş olması lazım. O ne zaman denk geliyorsa siz artık zekat mükellefisiniz. Her sene onu hesaplayıp vereceksiniz, ama Türkiye'de genellikle insanlar zekatlarını mümkün mertebe Ramazan'a müsadif, Ramazan'a denk gelecek şekilde vermeye özen gösterirler. Niçin? Çünkü Ramazan'da 1'e 700'e kadar artan ecirler var. Ondan istifade imkanı olsun. Bir de tabii Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, feyiz ve bereketinin feyzan ettiği, taştığı bir ortamda insanların da verme duyguları, infak duyguları taşıyor, coşuyor ve dolayısıyla Ramazan'da daha kolay ve hatta belki daha da çokça verme imkanı oluyor. O yüzden İslam'ın 5 esasından zekat da Ramazan ayında daha yüksek seviyede bir icra imkanı buluyor. Tabi zaten zekatın mütemmimi veya zekatın paralelinde bir ibadeti olan sadaka-i fıtır da zaten sadece Ramazan'a münhasır bir ibadet. Yani ben sağlık ve sıhhatle elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'i ikmal ve itmam ettim. Rabbim bana bunu lütfetti. Bu fıtratımı bu güne kadar kavuşmayan ihsan eyledi diyerek şükrane olmak üzere bir fıtır sadakası da sadece Ramazan'da ve hatta Ramazan bayramı sabahına kadar verilmiş olması iktiza ediyor.
Süremiz bu kadar. Böyle değil mi hocam? Aynen. Bunu da hatırlatmış öyle. Olalım. Ramazan tabii, bayramı sabahına kadar. Fıtır sadakası.
Evet. Yani mümkün mertebe öncesinden verip verdiğimiz insanın yani bayrama o sevinçle girmesini sağlamak lazım. İhtiyacını görsün insan. Yani bayramdan önce verin ki alışveriş yapacaktır. Çoluk çocuğuna, kendisine bir şeyler alacaktır bayram vesilesiyle. Onu işte Kadir gecesi veya ondan sonra bayrama kadar olan günlerde vermeli ki insanlar ondan yararlanma imkanı olsun. Dolayısıyla Ramazan'da böyle bir sadakayı fıtır var. Yani insanların hani vermeyi arzuladığı, vermekten hoşlandığı bir atmosferde sadakayı fıtır, hatta şey şartı da yok biliyorsunuz. Havle havelen şartı da yok. Yani bir insanın işte nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmiş olması lazım ki sadakayı fıtır var. Hayır. O gün varlık sahibi olsa veya ne bileyim, hatta sadakayı fıtırlar teraküm edip birikip de orada bir şey oluşsa nisap miktarı, onun da oradan sadakayı fıtır vermesi gerekir. Fakir bir adam ama fıtır sadakaları nisaba bali olmuş, hemen onun da oradan vermesi gerekir. Yani şeydeki zekattaki nisapla sadakayı fıtır ve kurbandaki nisap biraz birbirinden farklı. Havle havelen şartı da öyle. O yüzden yani vermenin her zaman sürekli olmasını, hatta herkese münhasır olmasını istiyor Cenab-ı Hak. Yani insanlar, yani biz işte malımız olsun, zengin olalım, elimiz ağzımıza ersin, rahatlayalım, ondan sonra verelim anlayışı aslında İslami telakkide yok. Yani elinde varsa onu paylaşacaksın. Hatta bölüşeceksin yeri. Hatta bazen isar edip ya bana şimdi ben idare ederim, sana daha çok lazım deyip verebilmeyi telkin ediyor. Yani bu aslında kardeşliğin, dostluğun, uhuvvetin şahikası yani. Başka bir kültürde, başka bir dinde bunu görmek mümkün değil yani. Yüce dinimiz ta işte o Medine'ye hicret eden Mekkeli muhacirlere Ensar'ın yaptığı ikram ve ihsanı anlattığı Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede İsar kavramını kullanıyor ve o İsar kavramının anlamı da kendisine lazımken insanın kardeşini kendine tercih edebilmesi. Ben idare ederim ama sizin için daha çok lazım, ben size vermeyi tercih ediyorum diyebilmek muhteşem bir şey.
Üstün bir ahlak hocam.
Çok zor. Muhteşem bir, tabii. Ve bu mesela bizde fütüvvet de bu manayadır. Yani İslam kültür genelinde, İslam irfan genelinde fütüvvet diye bir kavram vardır. Fütüvvet diye bir teşkilat vardır. Fütüvvet kelimesinin manasının içerisinde böyle bir anlam vardır. Yani isar duygusu sahibi. Yani arkadaşını, kardeşini kendisine tercih edebilen. Zaten fütüvvet kelimesi feta kökünden gelir. Feta delikanlı demektir. Genç demektir. Delikanlılıkta da özellikle arkadaş için böyle bir şeylik vardır. serden geçmek ve onu kendine tercih edebilmek bir adanmışlık vardır. Kelimeyi özellikle seçmiş ecdat ve o fütüvvet kavramını isar manasına söylemiş ve gençlere de bu duyguyu telkin etmek istemiş. Yani delikanlıklarından itibaren arkadaşı, komşusu, akrabası adına yardan ve serden geçme şeyi. Hatta fetva kelimesi de bu feta kökünden gelir.
Öyle mi hocam?
Tabii fetva kelimesinin de kökü fetadır. Yani anlamı dini hükümlerin özellikle sosyal hayata müteallik olanlarını zamanı gelince yenilemek, gençleştirmek manasındadır. Fetvanın bir anlamı dini hükmü gençleştirmek. Yani tabii şeyler değişmeyen şeyler
temeller
var. Değişmez. Yani inanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları ama bir de sosyal hayata müteallik yeni çıkan problemler, yeni çıkan konular var.
İnternet fıkhı gibi.
Aynen. Kendisiyle ilgili doğrudan ayet, hadis ve ahkam bulunmayan konular var. Bunlarla ilgili sürekli genç düşüncelerin, taze fikirlerin üretilip insanların işini kolaylaştırmak ve ümmetin hayatı İslami bakımdan rahat yaşayabilmesi için önüne fırsat sunmak gerekiyor. İşte bunun adına fetva demiş ecdadımız. Fütüvvet kökünden.
Çok güzel bir şey.
Güzel bir anlam. Dolayısıyla saydığımız gibi namaz bu ayda yoğun şekilde kılınıyor. Bu ayda oruç tutuluyor. Bu ayda zekat veriliyor ve bu ayda sadakayı fıtır mutlaka yani kendisine vacip olanların vermesi gerekiyor. Bu ayda eğer imkanı varsa insanların umre yapıyor. Hac yapamaz belki ama hac çünkü ayları belli ama umre yapabilirse hac sevabı alıyor. Hakikaten diğer zamanda yapılan umreden farklı Ramazan umresi. Gerçi bu sene henüz de hala kapalı. Geçen sene de kapalıydı. Yani üçüncü sene bu sene insanlara umre imkanı verilmiyor. Ama olsun yani inşallah Allah fırsat verir daha sonra.
Yani Ramazan umresi bekler. Ayrı bereketli hocam.
Tabii Ramazan umresi hacdan sonra en kıymetli bir ibadet. Yani o familyadan bakımdan düşündüğünüzde. Tabii haccın yeri ayrı. Bir de kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid kaldı. Zaten bu,
hep içindeyiz.
Evet içindeyiz ve Ramazan'da daha çok artıyor. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getirerek imanımızı tazeliyoruz. Yani imanımızı tazelemek adına onları sıkça söylemekliğimiz iktiza ediyor. Dolayısıyla ibadet yoğun bir atmosfer sunuyor bize dediğimiz zaman biz aslında bu beş temel dini esasın nasıl yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de arkasından o başta söylediğimiz Kur'an ayı olması meselesi üzerinde duruyoruz. Tabii Kur'an şeyin Ramazan-ı Şerif'in bize özel ve özgün olarak sunduğu oruç ibadetinin ise gerçekten bir tezkiye özelliği var. Yani bizim nefsimizi arındırma, irademizi güçlendirme ve hakikaten hayata bakış esnasında değerlerimizi önceleyen ve nefsimizin bize kurduğu tuzakları kolaylıkla aşabilen bir idrake kavuşma imkanı veriyor bize Ramazan-ı Şerif. Yani insan nefsi çünkü inne nefse le emmâratü bissû ayetinde buyurulduğu gibi kötülüğe çok mütemail ve azgın yani kolay kolay da gemlenmiyor. Yani ona gem vurmak çok kolay değil.
Serkeş bir at gibi hocam.
Aynen öyle. Onun gemlenmesinin en iyi yol ve yöntemlerinden birisi belki de birincisi onu aç bırakmaktır. Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. Efendim işte Allah Teala Hazretleri nefsi yarattı. Nefse sordu. Men ente ve men ene. Sen kimsin ben kimim? Ente ente ene ene. Sen sensin ben benim dedi diyor. Sonra işte onu azap etti. Yine sen sensin ben benim dedi. En son onu ac bıraktı. Nefsi ac bıraktı. Açlıktan bir hitap düşünce nefis dedi ki ente rabbul alemin ve ene abdükel aciz. Sen alemlerin yarabbısın. Ben ise senin aciz bir kulunum. Ama ne zaman diyor bunu? Açlıktan bir hitap düşüp hali mecali kalmayınca söylüyor. Dolayısıyla yani insan nefsini frenlemede, irade eğitiminde açlığın çok önemli, çok değeri var. Mesela insana açlık ve oruç kalp safası kazandırıyor. Yani zihniniz, kalbiniz, gönlünüz karma karışık olduğu zamanlarda bile, oruçlu olduğunuzda, orucun böyle halaveti üzerinize çöktüğünde, açlığın o güzel duyguları depreştiğinde şöyle hoş bir şey hissediyorsunuz. Kendinizi salıveriyorsunuz ve Kur'an okunuyorsa onu dinlerken daha farklı duyguları hissediyorsunuz. Namaz kılıyorsanız daha farklı bir huşu duygusu yakalama imkanı elde ediyorsunuz. Çünkü acizliğinizi anlıyorsunuz. Ya biz hakikaten acizmişiz, yani yemediğimiz üç lokmadan dolayı halimiz mecalimiz kalmadı. Yani bizim hayatımız, canlılığımız bir üç lokmayla sınırlıymış meğer gibi bunu düşünme, bunu tefekkür etme ve buna olan ihtiyacımızı fark edip onu vereni hatırlama adına güzel bir şey yakalamış oluyor insan. Yani onun için yani orucun bu açlıkla insanı terbiye eden tarafı, eğiten tarafı gerçekten dikkat çekici bir şey. Çünkü zaten Allah Teala Hazretleri de yani orucu sadece aç kalma eyleminden ibaret olmadığını, orucun farziyetini ifade eden ayet-i kerimede açıkça söylüyor. Yani ne diyor? Eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Yani sizden öncekilere oruç yazıldığı, farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Sebebi Ümmeti Muhammed leallekum tettekun. Umulur ki, me'muldir ki bu sayede takvaya erersin. Yani hedef, nihai hedef, varacağınız son netice o takva duygusuna ermektir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri yani iman, takva, ihsan gibi kavramlarla böyle imanın derecelerini, müminin kalitesinin farklılığını ifade eden kavramlar kullanıyor. Yani mesela Müslüman, Müslim kelimesi var, efendim mümin, muhsin var, muttaki var ve muttakiler için ayrı bir ifadeler kullanarak Kur'an'ın onlar için daha çok hidayet rehberi olduğunu ifade ediyor. Cennetin de onlar için hazırlandığını ifade ediyor. Ve sâriu ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin ardı semâvâtu uiddet lil muttakîn vel ardı uiddet lil muttakîn. Yani ey müminler, Allah'tan mağfirete, Allah'ın size verdiği mağfirete ve onun cennetine koşun ki o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Benzer ifadeler pek çok ayette var. Yani dolayısıyla bu takva duygusu dediğim şey imanın bir üstünde ve ihsanla belki birbirine paralel diyebileceğimiz yapıda, yani kalbin korunmuşlukluğu. Çünkü hani biliyorsunuz oruçta Gazali'nin ve benzeri ariflerin bir tasnifi var. Yani orucun derecelerini tasnif ederken
ne diyorlar?
Evamın orucu diyorlar, havasın orucu diyorlar, ehassül havasın orucu diye tasnifler var. Avamın orucu genellikle işte yemek içmek ve cinsi münasebet, evlilik münasebetlerinden uzak durmak. Bu Kur'an'ın emrettiği alelakal bu iki temel konudaki
asgari.
Evet, imsakidir. Çünkü oruçta bir imsak, kendini tutmak var yani. İmsakidir. Ama havasın orucu biraz daha farklı. Orada yani el, ayak, dil, dudak, göz, kulak gibi organlar da devreye giriyor. Yani onların da hayırdan başka bir şeye gitmesini frenleyecek, onların hayır düşünmelerini, hayıra yürümelerini, hayırla buluşmalarını, hayır dinlemelerini, güzelliklere bakmalarını telkin eden bir gayret içerisinde olmak. Yani onlara da oruç tutturmak, gözüne de oruç tutturmak, kulağına da oruç tutturmak, eline de oruç tutturmak şeklindeki organlara müteallik olan tasarrufta havasın orucu olarak geçiyor. Bir de işte o kalple alakalı olarak hassül havasın orucu, bu avamın ve havasın orucunda olması gereken işte
her şey var.
Temel şeyler var. Bunun ötesinde kalbi de masiva dediğimiz hakkın dışındaki her şeyden korumak var. Yani gönlünde Allah sevgisi ve Allah düşüncesi dışında bir şeyin yer etmemesi ve kalbini bu manada koruması manasındadır ki hakikaten en nihai olarak da istenen budur. Yani kalbin bu oruçta Rab ile buluşması, takvaya ermesi meselesidir. Oruçta ve diğer ibadetlerimizde bizim baktığımız zaman şöyle bir şey de var, bir sıralama da var. Mesela namazla biz sükutu öğreniyoruz. Çünkü biliyoruz ki namazda konuştuğumuz zaman namaz bozulur. namazın önemli özelliğinden birisi bu. Oruçla imsaki öğreniyoruz. Yani ağza bir şey koymayı, yemeyi, içmeyi, ondan vazgeçmeyi öğreniyoruz.
Kapıyoruz adeta.
Evet. Hac ile ihramı öğreniyoruz. Nedir ihram? Helal olan, meşru olan şeylerin ihrama girdiğimiz andan itibaren kendi kendimize haram kılmak demektir. Yani daha önce bize helaldi. Güzel koku sürünmek, efendime söyleyeyim işte vücudumuzdan kıl koparmak, tıraş olmak, tırnak kesmek, avcılık vesaire, bunlar helal ve meşru şeylerdi. Ama ihram libasına girip ya Rabbi senin için ihrama girdim dediğimiz andan itibaren bu yasaklar başlıyor. İşte burada da ihramı öğreniyoruz. Yani Allah aslında bize çok ciddi manada bir irade sürecine, irade eğitim sürecine girdiğimizi gösteriyor. Yani namazla susmayı, oruçla yeme içme konusundaki alışkanlıklarımızı kontrol etmeyi, hac ile de diğer meşru alışkanlıklarımızda da bir irade eğitimine tabi olduğumuzu ve bunlara dikkat ve özen gösterdiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Yani aslında bizim hayatımızı kontrollü olarak yaşamak gibi bir nihai hedefimiz var. Zaten bugün pedagoji, psikoloji ile ilgilenenler de insanların kontrollü bir hayat yaşamasını, kendini kontrol edebilen bir iradeye sahip olmasını önemsediklerini ifade ederler. Bizim dini naslarımız ve dini hükümlerimiz de bize hayatı kontrollü olarak yaşayabilme, yani değerlerimiz var ve bu değerlerin oluşturduğu bir takım ahkam var. O ahkama, o hükümlere biz kendi irademizle tabi oluyoruz. Yasaklardan kaçınmaya çalışıyoruz. Emredilenleri yapmak üzere bir mesai ve enerji sarf ediyoruz. Bu bence insanın kendisine hedefler koyması demek. Zaten asıl olan da insanın kendine hedefler koymasıdır. Yani iyi insan olma adına hedef koymasıdır. İyi Müslüman olma adına hedef koymasıdır. Yani bir insanın değeri koyduğu hedefler kadardır. Yani ne kadar çok hedef koyarsa, ne kadar güzel ve büyük hedefler koyarsa o kadar değerlidir. Hiçbir değeri, hani Mevlana diyor ya, sen ne düşünüyorsan olsun diyor. Sen somu düşünüyorsan somusun diyor. Kıymetin somun kadardır diyor. Ama sen başka bir takım hedefler düşünüyorsan, ilahi hedeflere ermek istiyorsan, kulluk hedeflerini yüceltiyorsan, sen o değerler kadar yücesin ve önemlisin, değerlisin diyor. Onun için Ramazan ve oruç bize aslında bizim hedeflerimizi büyütme, Rabbimizin rızasına erme konusundaki hedeflerimizi büyütme adına da hedefler koymamız ve bunun önemli olduğunu ifade ediyor. Hakikaten bakıyorsunuz Ramazan'da yatma saatlerimiz, kalkma saatlerimiz üzerine giriyor. Yani sahura kalkmak için belli saatte yatmak durumundayız. Gerekiyor ki sahurda bir şeyler yemeyi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önemli şekilde tavsiye ediyor bize. Yani onun bir bereket olduğunu ve onunla tesahharu fe inne fis sahur bereketen buyurarak sahur yapın, sahurda bereket vardır. Yani hem zamanınız bereketlenir, hem yiyeceğiniz bereketlenir, hem hayatınız bereketlenir. Çünkü bereket denilen şey İlahi bir sırdır. Ne olduğunu anlatmak zor ama o ilahi sır girdiği yere bolluk, bereket veriyor. Yani çoluk çocuğun salih olmasını sağlıyor. Paranın pulun değerli olmasını sağlıyor. Ve evladı iyalin anasına babasına saygılı olmasına dönüşüyor bu bereket dediğim şey. Onun için o bereketin hasıl olması için bizim o bereket ortamlarında bulunmamız da önemli şey. Dediğim gibi Ramazan bizim zaman yönetimine yönelik olarak adımlarımızda da önemli bir imkan sağlıyor. Yani sahur önemli bir şey ama teravih, iftar, bunlar hepsi önemli şeyler ve bunların gündelik olarak takibi, Kur'an zamanı, Kur'an-ı Kerim okuyacağımız saatler, dostlarla, şeylerle,
akraba ilişkileri,
yaranla yapacağımız meclisler, bunların hepsinin düzene girmesi bakımından ayrı bir şey. Bir de tabii Ramazan orucunun insana sağladığı empati duygusu, insanların başkalarının halini anlama ve onlarla paylaşma, onları sofralarına çağırma veya onların sofralarında onları ziyaret edip onlara imkan sunma imkanları da veriyor. Veya yani fakirin halinden anlamaya başlıyor. Yani bir tabir vardır, tok açın halinden haberdar olmaz diye. Hatta Bursalı İsmail Hakkı Ruhul Beyan'da diyor ki, Firavun, Haman ve Karun gibi tuğyan sahibi, azgın insanlar eğer aç olsalardı, oruç tutsalardı, azgınlıkları bu kadar olmazdı diyor. Demek ki yani orucun o azgınlığı frenleyen, o taşkınlığı bir şekilde kontrol altına almayı sağlayan özelliği var. Ve hakikaten insanın başkalarının farkında olması imkanını da insana bahşediyor. Yani insan oruç tutmasa işte yetim, dul insanların sofralarında ne var, ne yiyor, ne içiyor bunu düşünme şansı olmaz herhalde yani. Ama oruç tutan insan diyor ki ya bunlar ne yer, ne içerler, bu açlık denilen şey başa gelmeye görsün, zor bir iş diye insana bunu kavrama imkanı da bahşediyor. Yani o manada da çok terbiye edici bir özelliği var. Yani toplumun bütün katmanlarını buluşturuyor oruç. Yani açlıkta buluşturuyor, sofrada buluşturuyor, iftar sofrasında buluşturuyor, teravih namazında buluşturuyor, diğer namazlarda buluşturuyor. Ama gönüllerin aynı noktada atmasını sağlıyor. Yani bunların hepsi Allah için yapılan ibadetler ve Allah ile birlikte onunla o duyguyu yaşayarak yapılınca da muhteşem bir enerji ve sinerji meydana getiriyor. Hakikaten şu an camiye gittiğimiz zaman onu yaşıyoruz. İki yıldır teravihlere yani insanlar gidemiyorlardı. Onun bir şeyi vardı, mahzunluğu. Ama elhamdülillah şimdi yeniden coşkulu bir şekilde camilerde buluşma, teravih namazını orada kılma, orada salat selamlarla efendim o vakti değerlendirme duygusu muhteşem bir imkan sunuyor bize. Bunlar hepsi ayrı ayrı güzellikler diye düşünüyorum. Sonra orucun bizim kendi içimizde de iç barışı sağlama açısından bir faydası var. Yani şimdi biliyorsunuz insanın toplumsal barışa erebilmesi için önce kendi iç dünyasındaki barışı sağlaması lazım. İnsanlarla olan nizalarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o oruçluyken biri size sataşır, biri canınızı yakarsa, canınızı sıkarsa siz ona inni saimun. Ben oruçluyum.
Ben oruçluyum.
Yani ben sataşmayacağım, uğraşmayacağım seninle. Sen üstüme gelme.
Bir kalkan var adeta.
Yani zaten o savmu cünnetün, yani oruç kalkandır şeyi bu manada çok muhteşem. Ama bunu terse çevirmek lazım. Yani ben oruçluyum, çekil.
Yani ben sinirliyim, öfkeliyim ve oruçluyum zaten. Bahanem de hazır değil.
Değil, bu o manayı değil. Yani hiç o duruma düşmeden, yani ben oruçluyum. Yani bu tip şeylere girmem, tartışmalara girmem. Sen haklısın kardeşim. Tamam. Yani ben sulha tabiyim. Yani kendi içimde sulhu, huzuru yakalamışım. Toplumsal barışı da talibim. Yani toplumda da insanların birbirlerine saygılı olmasını, haklarına saygı göstermesini arzu ediyorum gibi bir adım bu aslında. Bu çok önemli bir adım. Bazen bunu maalesef biraz da sizin söylediğiniz gibi istismar ediyoruz. Yani ben
ters anlıyoruz.
Yakarım yıkarım oruçluyum gibi. Böyle bir şey hakkımız yok. Böyle bir şey hakkımız yok. Onun için orucun bizi adam etmesine izin vermek için bizim Ramazan'a teslim olmamız lazım. Yani Ramazan bizi nasıl bir insan yapmak üzere geldiğini biliyor. Biz de biliyoruz. Yani onun bizi inşa etmek üzere geldiğini biliyoruz. Bunun yolunu da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam göstermiş. Orucun, namazın, teravihin, dayanışmanın, iftar sofralarının, efendim sahurda buluşmaların ne anlama geldiğini, bunların hepsini hakikaten itirazsız, büyük bir teslimiyetle yerine getirdiğimiz zaman bizi Ramazan-ı Şerif, işte Kadir Gecesi ve nihayet bayram sabahında yeni bir insan, yeni inşa olmuş bir Müslüman olarak hayata kazandırmış olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Ramazan-ı Şerif'in de zaten bu manada bizim hakkımızda şefaatçi olması için bizim onun bize sunduğu imkanlardan yararlanmaya ve onun bizi inşa etmesine imkan vermeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum doğrusu.
İnşallah hocam. Yani Ramazan'ı biz razı edeceğiz. Ramazan da bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıracak.
Şeyin çok güzel bir ifadesi var Mevlana. Mevlana diyor ki oruç, namaz ve özellikle oruç müminlerin şahitleridir. Şahit edeceklerdir. Kıyamet günü diyecek ki ya Rabbi bu kulun var ya helali bile yemedi. Helale bile elini uzatmadı. Haramı nasıl yesin diye o orucu tutan kimseye şahitlik edecek diyor. Çok hoşuma gitti. Çok güzel hocam. Yani helalden elini çekmeyi bilen bir insanın haramdan çekmesi daha kolaydır. Dolayısıyla böyle bir imkan veriyor. Böyle bir alıştırma yapıyor insana ve kulluğa doğru daha güçlü bir iradeyle yürümeyi sağlıyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Belki dinleyicilerimiz için hatırlatmış olmak isterim. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bugün Ramazan iklimi ve oruç üzerine hususi hatırlatmalarda bulundu. Sadece şunu ben tekrar vurgulamak isterim. Fıtır sadakasını bayram sabahına bekletmeyelim. Yani mümkünse bu söyleşiye kulak veren herkes yarın niyet etsin inşallah. Çünkü yarına çıkacağımız da garanti değil.
Orada bir de detay var. Yani fıtır sadakası biliyorsunuz farklı ürünlerden veriliyor. Ve işte 40 liradan 100 küsür liraya kadar galiba bu sene Diyanet'ti. Yani herkes kendi ekonomik standardına göre onu vermeli. Yani Diyanet 40 lira ilan etti diye düşünüyorum ama ondan vereyim değil. Yani kendisi sabah ve akşam kaç paraya karnını doyuruyorsa onu hedefe koysun. Yani ben sabah ve akşam yani sahurda ve iftarda dışarıda yemek yediğim zaman kaç paraya yiyorum? 150 lira. O zaman 150 lira arkadaş. Yani 40 lira vereceğim diye zorlamak.
Yani kaçamak yapmayalım hocam. Evet. Tamam. Yani daha cömert ve daha gönlü zengin olalım inşallah.
Aynen inşallah.
Bunu hatırlattı ve özellikle de Ramazan'ın Kur'an-ı Kerim'le olan bağını vurguladı hocamız. Biz de inşallah gerek mukabeleler, gerek kendi okumalarımız, gerek tefsirler, gerek mealler, gerek yüzünü okumalarla Kur'an ikliminden bol bol nasibimizi alırız inşallah.
İnşallah, inşallah.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ağzınıza sağlık. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile oruç mevsimini, Ramazan ayını bugün hasbihal ettik. İnşallah bir sonraki programda görüşmeyi arzu ederiz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.